Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye'de tek parti yönetiminin kurulması ve bunu müteakiben çok partili hayata dönüş çabaları, bu çabaların nihayet rejimi etkileyen çok partili hayata uygun bir liberalleşmenin, serbestleşmenin gerçekleştiği 45-50 yılları arasındaki dönemi konuştuk. 1946 seçimlerinin üzerinde durduk. 46-50 arasında Demokrat Parti'nin yürüttüğü çok partili hayata geçişi kolaylaştıran, rejimi dönüştüren muhalefet anlayışından bahsettik. Bu tabiatıyla aynı zamanda Demokrat Parti'nin kendi içinde bir dönüşüm anlamına da geliyordu. Nihayet bu değişiklikler sayesinde seçim kanunu başta olmak üzere yapılan birçok değişiklikler sayesinde 14 Mayıs 1950'de serbest, adil, tek dereceli bir seçim yapılıyor. Gizli oy, açık tasnifle ve denetim altında bir seçim yapılıyor. Bu sayede Demokrat Parti seçimleri kazanıyor. İktidar barışçı bir şekilde Demokrat Parti'ye devrediliyor. Bu hem Demokrat Parti açısından hem de Cumhuriyet Halk Partisi açısından büyük bir başarı. Bu tür tek parti yönetimlerinden çok partili hayata geçişi ve sonra da bir muhalefet partisine iktidarın barışçı bir şekilde devredilmesi ülke açısından da büyük başarı. Bu birçok ülkede ne yazık ki çok zor başarılıyor. Bunu takiben 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı, kalkınma, reformlar ve 27 Mayıs darbesiyle ortaya çıkan bürokratik reaksiyon, kendini devam ettirme gayreti ve siyasetin bununla mücadelesi, bu arada ortaya çıkan cuntalaşmalar, nihayet bu cuntalaşmaların, hesaplaşmaların neticesinde 9 Mart'taki darbeyi engellemek için 12 Mart'ta yapılan darbeyle 1971 yılına geldik. Bu arada siyasi, ekonomik, kültürel düzeydeki değişiklikleri de yer yer sosyolojide, eğitimde yer alan değişiklikleri de ele almak suretiyle bu döneme geldik. 12 Mart darbesi üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Bunu yine biraz daha 9 Mart üzerinden haftaya yeniden ele alacağız. 9 Mart neydi, ne yapılmaya çalışılıyordu? Çünkü bu tortu, bu miras daha sonraki yıllarda da çok ciddi bir probleme dönüşecek. Birçok cuntanın arkasındaki ve bazı grupların antidemokratik karakterini verecek bir tortu. Bununla yüzleşmek, hesaplaşmak, bunu tartışmak fevkalade elzem. Bu arada tabii darbe süreci başlıyor. Önce darbe sürecinde bu darbeyi kendi darbeleri zanneden gruplar 12 Mart darbesini destekliyorlar. Bir süre muallakta kalan durum neticede bu darbenin kendi bekledikleri darbe değil, kendilerine karşı bir darbe olduğunun anlaşılmasıyla ortadan kalkıyor. Sıkı yönetim ilan ediliyor ve bu 9 Mart darbesine karışan gruplar, hem ordu içerisinde hem de onlarla işbirliği yapan gizli bir takım terör örgütleri, onlarla işbirliği yapan yapılar, aydınlar soruşturuluyor. Ama bu soruşturmada daha önce de söyledik, bu darbe teşebbüsünden değil, işte bir ideolojik propaganda sebebiyle yapılıyor. O yüzden de bir darbeyle yüzleşme, hesaplaşma imkanını kaçırmış oluyor Türkiye. Neden böyle oluyor? Çünkü kendileri de darbeyi engellemek adına, darbeyi engellemek iddiasıyla bir başka darbe yapmış durumdalar. O yüzden de darbeciliğin yargılandığı bir hesaplaşmaya izin vermiyorlar. Bu arada yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir değişiklik oluyor. Bu dönem ve sonrasını etkileyecek önemli bir değişiklik bu. 12 Mart muhtırası CHP içinde büyük çalkantılara yol açıyor. İlk önemli kriz Nihat Erem'in kuracağı hükümete katılıp katılmama konusunda çıkıyor. Genel sekreter Bülent Ecevit ve arkadaşları müdahaleye, darbeye yani 12 Mart müdahalesine karşı açıkça tavır alarak partinin kurulacak hükümette yer almamasını istiyor. Buna karşılık Genel Başkan İsmet İnönü CHP'nin hükümete katılmasından yana, Ecevit yanlılarının çoğunlukta olduğu CHP Merkez Yönetim Kurulu, CHP'nin hükümete üye vermemesini kararlaştırmasına rağmen İnönü'nün denetimindeki CHP Meclisi ve Senato ortak grubu partinin hükümete girmesini kararlaştırıyor. Böylece CHP içerisinde grup ve Senato ile genel merkez arasında bir farklılık ortaya çıkıyor. Bu farklılıkta esas itibariyle İsmet İnönü ile Bülent Ecevit ve arkadaşlarının arasındaki bir farklılık. Bunun üzerine Ecevit 21 Mart 1971'de genel sekreterlikten istifa ediyor. 23 Mart'ta Ecevit yanlısı Şeref Bakışık genel sekreterliğe atanırken 25 Mart'ta yenilenen parti merkez yönetim kurulu seçimini yine Ecevit yanlıları kazanıyor. Bu parti içerisindeki mücadeleyi artık kaçınılmaz hale getiriyor. İzleyen aylarda parti içindeki örgüt mücadeleleri şiddetleniyor. İnönü ve onun desteklediği Kemal Satır yanlıları ile Ecevit yanlıları parti ilk kongrelerinde çoğunluğu elde etmek için kıyasıya mücadeleye giriyorlar. Ve genel olarak kongreler Ecevit'i destekleyenlerin üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Bu arada genel sekreter Bakışık 18 Kasım'da görevinden istifa ediyor ve 27 Kasım'da Kamil Kırıkoğlu bu göreve getiriliyor. 1972 ilkbaharına gelindiğinde CHP içinde tam bir kutuplaşma ortaya çıkıyor. Partinin meclis ve senato ortak grubunun çoğunluğu İnönü'yü, buna karşılık genel sekreter ile merkez yönetim kurulu ve parti meclisinin çoğunluğu Bülent Ecevit'i destekliyor. Bu ortam içinde 6 Mayıs 1972'de CHP 5. Olağanüstü Kurultayı toplanıyor. Kurultayın gündemine göre parti meclisi için güven oylaması yapılacak ve güven oyu alamaması halinde yeni parti meclisi seçimi yapılacak. Genel Başkan İsmet İnönü yaptığı konuşmada kurultaydan partiyi çıkmazdan ve muhakkak bir tehlikeden kurtarmak için birlikte çalışabileceği yeni bir parti meclisi seçmesini istiyor. 7 Mayıs'ta yapılan güven oylamasında Ecevit yanlısı parti meclisi 507'ye karşılık 700 oyla güven oyu alıyor. Kurultaydan güven oyu alıyor. Bu sonuç üzerine İnönü 8 Mayıs'ta CHP Genel Başkanlığından istifa ediyor. İsmet İnönü de bunu kendisine karşı bir güvensizlik sayıyor ve genel başkanlıktan istifa ediyor. İnönü istifa mektubunda kısaca CHP 5. Olağanüstü Kurultayı'nın 7 Mayıs 1972 toplantısında verdiği karar sonucu olarak CHP Genel Başkanlığından çekildim. Tüzüğün 28. maddesinin gerektirdiği işlemin kurulumuzca yapılması için gereğini arz ederim diyor. Tüzüğün bu maddesine göre genel başkanlık makamının boşalması halinde Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni genel başkanı seçmek üzere kurultayı hemen toplantıya çağırması gerekiyordu. CHP kurultayı bu tüzük maddesi işletilerek 14 Mayıs'ta yeniden toplanıyor. Gündemin başlıca maddesi yeni genel başkanlık seçimi. Tüzüğe göre seçime tek aday olarak giren Ecevit'in genel başkan seçilmesi için kurultay delege sayısının salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyordu. Toplam kurultay delegesi sayısı 1416 olduğundan salt çoğunluğu sağlamak için 709 oy gerekliydi. Seçime sadece 913 delege katıldı ve Ecevit kendisine yeterli olan sayıdan 117 oy fazla alarak 826 oyla genel başkan seçildi. 590 kurultay delegesi seçime katılmadı veya Ecevit'e oy vermedi. Kurultaya katılmayanlar arasında İnönü de vardı. İnönü yıl sonuna doğru 5 Kasım 1972'de partinin yeni politikasını benimsemediğini açıklayarak CHP'den de istifa etti. Bu çok önemli bir gelişmeydi aslında. CHP'nin kurucu isimlerinden Atatürk'ten sonra ikinci genel başkan ama Atatürk varken de genel başkan vekili olan İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 Kasım 1972'de istifa ediyor. CHP'den istifa mektubunda İsmet İnönü şöyle diyor. 12 Mart şartlarının nazik mahiyetini ciddiyetle muhafaza ettiği bir zamanda parti politikasının memleket için sakıncalı gördüğüm şekil ve istikamette değişmesi sebebiyle CHP'den ayrılmış olduğumu bilgilerinize saygılarımla sunarım. İnönü Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı'na da başvurarak eski Cumhurbaşkanı olması nedeniyle tabii senatörlüğe getirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. İnönü bu talebi kabul edilince milletvekilliğinden de istifa etti ve Cumhuriyet Senatosu tabi senatörü oldu. Yani CHP'den seçildiği için oradaki ilişkiyi tamamen kesmek ve Cumhurbaşkanlığı kontenjanından senatör olarak devam etmek arzusunda nihayet böyle oluyor. Öte yandan CHP'nin 5. Olağanüstü Kurultayından sonra partiden istifalar başladı. İnönü'nün CHP'den ayrılmasından sonra istifa edenlerle birlikte toplam 15 senatör, 44 milletvekili partiden ayrılmış oldu. İstifa edenlerden bir bölümü 4 Eylül 1972'de Cumhuriyetçi Parti adıyla yeni bir parti kurdu. Ama bu parti uzun ömürlü olmadı ve 4 Mart 1973'te Milli Güven Partisi ile birleşerek Cumhuriyetçi Güven Partisi ismini aldı. Cumhuriyetçi Güven Partisi de daha sonra özellikle Turhan Feyzioğlu'nun ismiyle özdeşleşecek. CHP'den Ecevit'e duyulan tepki dolayısıyla ayrılan kesimlerin bir araya geldiği bir siyasi partiye dönüşecek. Bir parti olarak yoluna devam edecek. Bu arada yine 72 yılında bu 9 Mart'ı hazırlayan siyasi şiddet, terör olayları devam ediyor. Yani bazı örnek hadiseler var, onları ifade etmek lazım. Mesela bunlardan birisi jandarma genel komutanını kaçırma teşebbüsü var. Jandarma genel komutanı Orgeneral Kemalettin Eken 4 Mayıs'ta öğle saatlerinde Ankara'da evinin önünde makam aracında binerken idamlara engel olmak isteyen silahlı 4 kişi tarafından, bu Deniz Gezmiş ve arkadaşları yargılanıyor ve idam kararı alınmış durumda. 4 kişi tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. Kaçırma girişimi sırasında çıkan çatışmada Orgeneral Eken, emir subayı, makam aracının şoförü ve 2 er yaralanıyor. Erlerden ağır yaralı olan Mustafa Baş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Militanlardan 3'ü kaçmayı başarırken Niyazi Yıldızkan adlı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi bu çatışmada öldürülüyor. Bu arada yine bunu anlatacağız tabii. Deniz Gezmiş ve arkadaşları yargılanıyor sık yönetim mahkemelerinde. İdam cezası alıyorlar, idam ediliyorlar. Bu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını kurtarmak için başka bir takım terör örgütleri de faaliyetler yapıyorlar. İşte bu biraz önce söylediğimiz jandarma genel komutanının kaçırılması gibi buna benzer başka eylemler oluyor. Bu arada ordunun içerisinde de örgütlendikleri için bu grupların bazıları cezaevinden kaçıyor. Bunları geçmiş dönemde anlattık. Cezaevinden kaçtıktan sonra da eylemlerine devam ediyorlar. Bu arada darbe yönetiminin kurduğu hükümetler dayanmıyor ve habire yeni hükümetler kuruluyor. 10 Nisan'da Erim hükümetinin istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Sunay yeni hükümeti kurma görevini 29 Nisan'da Suat Hayri Hürgüplü'ye veriyor. Hürgüplü 1960'larda yaşanan hükümet krizi sırasında da başbakanlığa getirilmiş ve ülkeyi 1965'te seçimlere götürmüştü. Bu da yine ordunun, Adalet Partisi'nin, Demokrat Parti geleneğinden gelen partilerin hükümet olmasını engellemesi için bulduğu formüllerden biriydi. Hürgüplü aynı şekilde bu sefer 12 Mart'tan sonra başbakan olarak davet ediliyor. 1966'da Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne getirilen Ürgüplü kabinesini 13 Mayıs'ta açıklıyor. Ama Sunay hükümeti 12 Mart muhtırasında ileri sürülen görüşlerle bağdaşır nitelikte bir hükümet olarak görülmediği için hükümet onaylanmıyor. Daha sonra hükümeti kurma görevi Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'e veriliyor. Bu da enteresan işte, yani hem başbakanlığa getiriliyor hem de sonra muhtırayı verenler bu hükümeti beğenmiyorlar, hükümet kurulamıyor. Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'e bu sefer hükümet kurma görevi veriliyor. Olağanüstü koşullar altında partiler üstü bir hükümet kurmayı başaran Melen kabinesini 22 Mayıs'ta açıklıyor. Bakanlardan bir bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından seçilen Melen hükümeti döneminde 12 Mart muhtırasının altında imzası olan Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal İyicioğlu görev sürelerinin dolması üzerine emekliye sevk ediliyor. Bu arada 5 Kasım'da CHP'nin bakanlarını çekmesi üzerine zor durumda kalan Melen hükümeti yine de ayakta durmayı başarıyor. 6 Nisan 1973'te Fahri Koritürk'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine hükümet 7 Nisan'da istifa ediyor ve başbakanlık görevi Naim Talü'ye veriliyor. Gördüğünüz gibi yani darbenin beraberinde getirdiği bir istikrarsızlık, alt üst oluş hükümet düzeyinde de devam ediyor. Devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.